Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran, İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. İmam Gazali Hazretlerinin Kimya-i Saadet okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta 9. asıl sevgi, şevk ve rıza bahsine başlamıştık ki Allah sevgisinin faziletini ve güzelliğin ve cemalin hakikati ve Allah cemalini görmenin, daha doğrusu Allah'ın cemalini görmek kadar lezzetli bir şeyin olmadığını İmam Gazali Hazretleri'nin dilinden sizlere aktarmaya gayret etmiştik. Şimdi bu hafta marifet ve müşahede lezzeti başlıklı yazımıza devam ediyoruz. Eğer görme lezzeti marifet lezzeti cinsinden ise tam bir lezzet değildir diye sorarsam, bu söz marifetten habersizliğin neticesidir. Çünkü eğer marifetten haberdar olsaydın, elbette onun lezzetini görürdün. Fakat bil ki, bir kitaptan birkaç deyim ve metin tahsil ettim sanıp, onun adını marifet koyuyorsun. Bil ki, bundan hiçbir zaman marifet lezzetini bulamazsın. Nitekim, tarhanaya badem helvası adını verirsen, onu yemekle helva lezzetini bulamazsın. Ama hakiki marifetin zevkini tatmış olan kimse, onda öyle bir lezzet bulur ki, eğer bu dünyada cennette yaşamasını arz etseler, marifeti cennetten daha çok sever ve ona değişmez. Nitekim akıllı kimse saltanat lezzetini mide ve ferç lezzetinden üstün tutar. Fakat marifet lezzeti ne kadar büyük ise de müşahede lezzeti yanında bir şey değildir. Bu mertebe ancak misal getirmekle anlaşılır. Mesela bir aşığı farz et ki sabahın alacakaranlığında ve aşkı zayıf olup şehveti noksan iken sevgilisine bakıyor ve bu anda onun kaftanı içinde akrepler ve arılar olup onu ısırır ve incitseler ve başka bir iş ile de meşgul olup yahut bir şeyden korkuyor ve ihtiyati tedbir alıyor ise şüphesiz bu halde onun lezzeti zayıf olur. Sonra birden güneş parlayıp alemi tamamıyla aydınlatsa ve aşıkın aşkı ve iştahı tam olup kalbinden korku ve ihtiyat kalksa ve o akrep ve arıların yara ve zahmetinden kurtulsa, şüphesiz onun lezzeti daha büyük olur ve önceki lezzetle bu lezzetin münasebeti kalmaz. Arif olanların hali de böyledir. Karanlık dediğimiz bu dünyada olan marifetin zayıflığına misaldir. Sanki perdenin arkasından bakılmaktadır. Aşk ve sevginin zayıflığı, insanların bu dünyada olan noksanlığından ibarettir. Çünkü aşk henüz kemale erişmemiştir. Akrep ve arı dediğimiz dünya şehvetleri ve dünyada olan gam, keder, sıkıntı ve acıların misalidir. Çünkü bunların hepsi marifetin lezzetini bozar. Korku ve meşgale, geçinme endişesine misaldir ki, bunların tamamı ölümle zail olur ve aşk ve sevgi kuvvetlenir. Müşahede tamam olur. Gizlilik aşikareye tebeddül eder ve dünya meşgalesinin gam ve kederi biter. Bunun için bu lezzet marifetten fazla olmasa da gayet mükemmel olur. Aç olan kimse için yemek yemenin lezzetiyle onun kokusunun lezzeti arasında münasebet olmadığı gibi, marifet lezzetiyle müşahede lezzeti arasında da münasebet yoktur. Müşahedenin esası: eğer marifet kalp ile görme ise, müşahede de gözle olur. O halde marifet nasıl müşahede olur diye sorarsın. Deriz ki, müşahedeye görme denilmesi, müşahedenin gözde olmasından değildir. Belki marifet kemale eriştiği içindir. Eğer görmek ve müşahede alanında yaratılsaydı, gene müşahede olurdu. O halde müşahedeyi göze tahsis etmek lüzumsuz bir şeydir. Belki görme kelimesi şeriatte geçtiği zaman zahir göz akla geldiği için ahirette de zahir gözün ondan nasibi olduğuna inanmak gerekir. Şunu da bil ki ahiret gözü zahir gözü gibi değildir. Çünkü zahir gözün yöne, cihete ihtiyacı vardır. Cihetsiz, yönsüz göremez. Ahiret gözünün yöne, cihete ihtiyacı olmaz. Cahil olan kimseye bundan bahsetmek doğru olmaz. Zira bu cahilin kuvvet ve kudretinin erişebileceği bir derece değildir. Zira ustalık maymun işi değildir. Marifet lezzetlerini elde etmek. Eğer denirse ki, marifet lezzeti yanında cennetin lezzetleri unutulur denildi. Bir lezzetin yanında cennet lezzetlerinin unutulması hiç akla uygun değildir. Her ne kadar bu hususta çok sözler söylenmiş ise de, fakat bu lezzet müyesser olmasa da, bari ona inanabilmek için çare nedir? Deriz ki, bu itikadı tahsil etmenin çaresi dört şeydir. Birincisi, bu hususta söylenen sözleri iyice düşünmelidir. Ancak böylece o sözlerin manası anlaşılır ve kalbe tesir eder. Çünkü bir defa kulağa ulaşan söz kalpte karar kılmaz. İkincisi, insanın lezzet ve şehvet sıfatları tedrici olarak yaratılmıştır. Birden yaratılmamıştır. İlk önce çocuklarda yemek, içmek arzusu yaratılmıştır. İnsan çocukluk devresinde yemek ve içmekten başka bir şey bilmez. 7 yaşına gelince onda oyun ve eğlence arzuları da belirmeye başlar. Bazen yemeği bırakıp oyunla meşgul olur, 10 yaşına gelince onda güzel giyinmek arzuları meydana gelir. Hatta öyle bir dereceye gelir ki, güzel giyinmek için oyun ve eğlenceden de el çeker. 15 yaşına gelince onda karşı cins arzusu meydana gelir. Bütün arzularını karşı cins için bırakır. 20 yaşına gelince onda reislik, övünmek, mevki ve makam arzusu meydana gelir. Dünya lezzetlerinin son derecesi budur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatı ancak oyun, oyalanma, süslenme, birbirinize övünme, mal ve evlat bakımından birbirinizden üstün olmayı arzulamaktır buyuruldu. Bütün bunlardan geçip uzlet yönünü tutar da dünya sevgisi onun batınını bozup kalbini hasta yapmazsa, onda alemin ve alemin yaratıcısının marifeti ve melekût aleminin sırları açılmaya başlar. Bu anlatılan lezzetler, reislik lezzeti karşısında basit kaldığı gibi, marifet lezzeti yanında diğer lezzetler de basit kalır. Hatta cennet nimetlerinin lezzeti bile basit kalır. Zira cennet, lezzeti yalnız mide, ferç ve göz lezzetinden fazla bir şey değildir. Üçüncüsü, ariflerin hallerine bakıp onların sözlerini dinlemektir. Zira erkekliği olmayanlar, cinsi münasebetin şehvet ve lezzetinden haberleri yok ise de, başkalarının bütün varlıklarını cinsi münasebet yolunda harcadıklarını ve bunun için sonsuz çabalar sarf ettiklerini görünce, bunların kendilerinde bulunmayan lezzet ve şehvete sahip olduklarını anlarlar. Rabia-i Adeviye bir hanımdır. Onun yanında cennetten bahsettiklerinde, "Önce ev sahibi, ondan sonra ev lazımdır," dedi. Ebu Süleyman-ı Darani der ki, "Allah Teala'nın öyle kulları vardır ki, cehennem korkusu ve cennet ümidi onları zikir ve fikirden alıkoymaz. Dünya onları nasıl alıkoyabilir?" Maruf-i Kerhi'nin dostlarından biri ona dedi ki, "Bize anlatın, sizi bu kadar dünya insanlarından uzaklaştırıp, yalnızlık, uzlet, taat ve ibadetle meşgul ettiren nedir? Ölüm korkusu mudur? Kabir korkusu mudur? Yahut cehennem korkusu mudur? Veya cennet ümidi midir?" Maruf-i Kerhi dedi ki, "Bunların hiçbirisi değildir. Bütün kulların padişahının sevgi ve dostluğu için çalışıyorsan, bütün bunları unutursun. Ve eğer senin kalbinde biraz onun marifeti hasıl olup, aranızda bir nevi dostluk meydana gelirse, bunların hepsinden utanırsın." Allah Teala'nın marifetinin gizli olmasının sebebi. Bil ki bir şeyin bilinmesinin zorluğu iki sebeptendir. Birincisi, o şeyin gizli ve örtülü olup açık olmamasıdır. İkincisi, çok parlak olduğu için kalpler onu anlayamazlar. Allah Teala'nın marifeti gibi. Allah Teala'nın marifetinin açık olması şununla anlaşılır ki, bir kimse yazılmış bir yazıyı yahut dikilmiş bir elbiseyi görürse muhakkak katibin ve terzinin bilgili, kudretli, iradeli ve canlı olduklarını açıklıkla anlar. Zira onların yaptığı iş bu sıfatların mevcut olmasını öyle açıklıkla gerektirir ki bu sıfatlar zaruri olarak anlaşılır. Eğer Allah Teala bütün kainatta yalnız bir kuş veya bir ot yaratsaydı, Bunlara bakan herkes zaruri olarak Allah'ın kudretinin kemalini ve azametinin celalini anlardı. Bunların Allah'a delaleti yazının katibe olan delaletinden daha açık olurdu. Fakat gök, yer, hayvanlar, bitkiler, ağaçlar, taşlar ve var olan her yaratık ve aklı hayale gelenlerin hepsi Allah'ın celal ve azametine aynı yön ve cihetten delalet ederler. Aynı yöndeki delillerin çokluğundan ve delalet edilen gayet açık ve parlak olmasından örtülü olmuştur. Ama eğer hepsi aynı yönde olmayıp bazısı Allah'ın işi olup bazısı olmasaydı delalet daha açık olurdu. Bütün deliller bir sıfat ve bir cihet üzere olunca delalet kapalı oldu. Bu şuna benzer ki, kainatta güneşten daha parlak yok iken, eğer güneş akşamları batmasaydı, yahut herhangi bir engel onun ışığına perde olmasaydı, hiç kimse yeryüzünde ışık olduğunu bilmezdi. Zira beyaz, kırmızı, siyah, yeşil ve bütün renklerin ve şekillerin olmadığını sanırdı. O halde ışığın renklerden ayrı bir şey olduğu, gecelerden ve gecelerde bir engel bulunduğu zaman renklerin görünmemesiyle anlaşılır. Demek ki o halde güneş ışığının var olduğu, onun zıttı olan gece ve gölge ile meydana gelen karanlıkla bilinir. Bunun gibi eğer haşa Allah'ın aradan çekilmesi veya yok olması mümkün olsaydı, yer ve gök birbirine çarpıp yok olurdu ve bu zararı olarak bilinirdi. Fakat bütün eşya beraber şahitlik yaptığı için, bu şahitlik çok açık olduğu için Allah'ın bilinmesi örtülü olmuştur. Diğer bir sebep de, insan çocukluk çağından beri henüz şahitlik cihetini ve delalet keyfiyetini idrak edemezken, gözü kainatın bu nizam ve intizamına alışır ve ülfet hasıl olur. Daha sonra idrak kuvveti hasıl olunca da gaflet edip uyanmaz. Ancak garip bir hayvan görünce düşünmeksizin ve gayri ihtiyari Sübhanallah kelimesi diline gelir. O anda garip hayvana ülfet ve alışkanlık olmadığı için onun şahitliği kalbine tesir eder. Demek ki gözü ve basireti zayıf olmayan kimse var olan her şeyi yer ve gök hareketi bakımından değil, belki Allah'ın işi olması bakımından görür. Nitekim yazıya kağıt ve mürekkebi cihetinden bakılmaz. Ancak bu işin erbabı olmayanlar bu cihetten bakarlar. Yazının erbabı olanlar nazım, tertip yahut onun yazarı cihetinden bakılır. Hal böyle olunca kim neye bakarsa onda Allah'ı görür. Zira onun işi olmayan hiçbir şey yoktur. Bütün alem onun işidir. Eğer Allah Teala'dan olmayan, onun sebebiyle vücut bulmayan bir şey bulmak için 1000 yıl araştırma yapsan, bir şey bulamazsın. Alemde olan her şey, lisan-ı hal denen açık bir dil ile çağırıp, Allah Teala'nın kudretinin kemaline ve azametinin celaline şahitlik yapar. Alemde Allah Teala'nın kudretinin kemalinden ve azametinin celalinden daha açık anlaşılan bir gerçek yoktur. Fakat insanların bunu anlamamaları acizliklerinden ve zayıflıklarındandır. Allah'ın sevgisinin çaresi. Bil ki sevginin en yüksek makam ve derece olduğunu bilince, onun çaresinin de bilmek olduğu önemlidir. Bu nedenle bil ki bir güzele aşık olmak isteyen, ondan başka ne arsa her şeyden yüz çevirip devamlı ona bakmalıdır. Onun yüzünü görüp de elini, ayağını ve saçını görmeyince, oysa bunlarda da güzellik ve letafet vardı, onları da görmeye çalışır. Böylece her türlü güzelliği gördükçe meyli ve sevgisi artar. Buna devam edince az veya çok kendisinde sevgi meydana gelir. Allah Teala'nın sevgisi de böyledir. Onun birinci şartı dünyadan yüz çevirip kalbini dünya sevgisinden temizlemektir. Zira Allah Teala'dan başkasının sevgisi onun sevgisine manidir. Kalbi Allah'ın gayrısından temizlemek, toprağı dikenden, çalıdan temizlemek gibidir. Kalbi Allah'ın gayrısından temizledikten sonra onun marifetini aramalıdır. Zira Allah'ı sevmeyen onu tanımadığı içindir. Çünkü Allah Teala'nın cemal ve kemali tabiatıyla sevgilidir. Onları bildikten sonra sevmemek imkansızdır. Hatta bir kimse Hazreti Ebubekir'i, Hazreti Ömer'i tanıyıp onların vasıf ve hareketlerini bildikten sonra onları sevmemek elinden gelmez. Zira onların güzel vasıfları ve menkıbeleri tabiatıyla sevilir. Bundan sonra bil ki hiçbir mümin sevginin aslından boş değildir. Fakat sevgideki değişiklik üç sebepten ileri gelir. Birincisi dünya sevgisidir. Zira sevgilisinden başka bir şeyi seven muhakkak sevgilisine olan sevgisi noksan olur. İkincisi marifettir. Mesela cahiller de İmam Şafii ve İmam Ebu Hanife'yi severler. Çünkü herkes onların ilimdeki kemalini bilir. Fakat onların bazı ilimlerinin tafsilatını bilen fıkıh alimi onları cahillerden daha çok sever. Üçüncüsü kendileriyle ünsiyet hasıl olan zikir ve ibadettir. Demek ki farklılık bu üç sebepten ileri gelir. Ama Allah'a sevgisi hiç olmayan kimse Allah'ı hiç tanımamıştır. Görünen güzel suret tabiatıyla sevildiği gibi manevi sureti de tabiatıyla sevilir. Demek ki sevgi marifetin yani bilginin semeresidir. Marifetin kemalini yani tam bilgiyi elde etmenin iki yolu vardır. Birincisi tasavvufçuların yoludur. Bu mücahede ve devamlı zikirle kalbi temizlemektir. İkincisi marifet ilmini öğrenmektir. Marifet ilminin başlangıcı tefekkür kısmında işaret ettiğimiz gibi Allah Teala'nın acayip işlerini görmektir. Bunu da geçip onun zatının celal ve cemalini tefekkür etmektir. Marifetten başka bir yol ile Allah'ın sevgisini aramak imkansızdır. Bu iki yoldan başka bir şeyle marifeti arayan ona kavuşması mümkün değildir. Kalbinde Allah Teala'nın sevgisi olmadan ahiret saadetine erişmek isteyen batıl bir hayal peşindedir. O halde saadete kavuşmak sevgi ve aşk miktarınca olur. Eğer Allah korusun kalbinde Allah Teala'nın buğzu olsa yahut Allah Teala'ya zıt olan şeylerle aşina olup onlarla yakınlık tutmuş olsa ahirette göreceği şey lezzet ve sevginin zıttığı olduğu için nice türlü azap ve acıya düşüp helak olur. Başkalarının mutlu olduğu şeylerle kendisi mutsuz olur. Bu şu çöpçüye benzer ki güzel koku satanlar çarşısından geçerken düşüp bayılıyor. Onu ayıltmak için yüzüne misk ve gül suyu serperler fayda vermez. O sırada daha önce çöpçülük yaptığı bilinen birisi oraya gelir ve bu hali görünce biraz ona pis kokan bir şey burnuna sürdüğünde derhal ayılıp aklı başına gelir. Oh işte şimdi rahatlık veren kokuyu buldum der. Günah lezzetiyle ünsiyet tutmuş olup dünyaya aşık olan o çöpçü gibidir. Güzel koku satanlar çarşısında kendine gelemiyor. Oradaki bütün şeyler onun tabiatına muhalif geliyor. Onunla acı ve sıkıntısı artıyor. Sevginin alametleri. Bil ki sevgi kıymetli bir cevherdir. Onu iddia etmek kolay değildir. O halde insan kendisinde sevgi alametleri bulunmadan kendisini sevenlerden sanması caiz olmaz. Zira sevginin alametleri vardır. Onları kendisinde aramalıdır. Bu alametler yedidir. Birinci alamet, ölümü kötü görmez. Zira bir insan dostuna kavuşmayı kötü görmez. Resulullah buyurur ki Allah Teala'ya kavuşmak isteyen kimseye Allah da kavuşmak ister. İkinci alamet, Allah Teala'nın sevdiğini kendi sevdiğine tercih edip onu öne alır. Sevgilisine yaklaşmasına sebep olan her şeyi terk etmez ve geciktirmez, sevgilisinden uzaklaşmasına sebep olan her şeyden çekilip uzaklaşır. Bu da kalbiyle Allah Teala'yı sevenler için mümkün olur. Üçüncü alamet, daima Allah'ın zikri onun dilinden eksik olmaz. Dördüncü alamet, Kur'an-ı Kerim'i sevmektir. Çünkü onun kelamıdır ve gene Resulünü ve hatta bütün insanları sever. Çünkü hepsi onun kullarıdır, hatta bütün yaratıkları sever, zira hepsi onun yaratıklarıdır. Nitekim bir kimse bir kimseyi severse, onun kitabını ve yazısını da sever. Beşinci alamet, yalnızlık ve münacata düşkün olup, engellerin zahmeti aradan kalkarak dostuyla münacaatta meşgul olmak için akşam olmasını bekler. Eğer uyku ve konuşmayı yalnızlıktan daha çok severse onun dostluğu zayıftır. Altıncı alamet, ibadet ona kolay olup ibadetin ağırlığı ondan kalkar. Ve yedinci alamet, itaatli kulların hepsini sever ve asi kullara da düşmanlık besler. Allah Teala'ya olan şevkin manası. Bil ki sevgiyi inkar eden şevki de inkar eder. Resulullah duasında, Ya Rabbi, senden sana kavuşmak şevkini ve cemalini görme lezzetini istiyorum buyurdu. Ve gene buyurdu ki, Allah Teala buyurur ki, iyi kullarımın bana kavuşma arzuları uzadı, yani kuvvetlendi. Benim onlara kavuşma arzum ise daha kuvvetlidir. O halde Allah Teala'ya olan şevkin manasını bilmek gerekir. Çünkü sevgi şevksiz olmaz. Bil ki tanınmayan bir kimseye şevk mümkün değildir. Tanınıp da bil fiil müşahede edilene de şevk olmaz. Demek ki şevk bir cihetten gaip ve bir cihetten hazır olan kimseye karşı olur. Allah Teala'ya marifetin noksanlığı iki sebepledir bu dünyada. Birincisi, marifet ince ve nazik bir perdenin arkasından bakmak gibi bir idraktir yahut güneş doğmadan önce sabahın alacakaranlığında görmek gibidir. Bu mertebe ahirette aydınlanır ve bu şevk ölümle kesilir. İkincisi, sevgilisinin yüzünü görüp saçını ve diğer azalarını görmeyip onları da mükemmel güzellik ve letafette düşünen kimse şüphesiz onları görmek şevki baki kalır. Bunun gibi Allah'ın cemal ve kemalinin sonu yoktur. Bir kimse Allah'ın cemalinden ne kadar çok şeyler bilirse bilmedikleri bildiklerinden daha çoktur. Rızanın hakikati ve fazileti. Bil ki Allah Teala'nın kazasına rıza göstermek çok yüksek bir makamdır. Onun ötesinde başka bir makam yoktur. Zira Allah'ın sevgisi en güzide makamdır. Rıza ise sevginin semeresidir. Ama her sevginin değil, belki tam olan sevginin semeresidir. Bunun için Resulullah buyurdu ki, Allah Teala'nın kazasına rıza göstermek, Allah'a açılan en büyük kapıdır. Resulullah bir kavimden, imanınızın alameti nedir diye sual buyurunca, belaya sabır ve nimete şükrederiz ve Allah'ın kazasına rıza gösteririz dediler. Bunun üzerine Resulullah buyurdu ki, bu kavim ilim ve hikmet sahibidirler ve bu büyük hikmetlerinden dolayı peygamberlere yakındırlar. Rızanın hakikati. Bil ki bazıları demişlerdir ki, belaya ve tabiata aykırı olan diğer şeylere rıza göstermek mümkün değildir. Belki ondan gaye sabırdır. İşte bu söz hatalıdır. Zira sevgi galip olunca arzuya muhalif olan şeylere rıza iki sebeple mümkün olur. Birincisi, aşk ve sevgiye öyle dalar ki kendinden haberi olmaz. Nitekim bir kimse harpte öyle kızar ki yarasının kanını gözüyle görmeden onun acısından haberi olmaz. Bazı kimseler düşkün oldukları bir şeye koşarken ayağına diken batsa haberi olmaz. Bir şeyin lezzetiyle meşgul olsa açlık ve susuzluktan haberi olmaz. Yaratıkların aşkından ve dünyanın hırsından bunlar mümkün olunca Allah'ın aşkından ve ahiret sevgisinden niçin mümkün olmasın? İkincisi, aşık bela ve sıkıntısının acısını duyuyor ise de dostunun rızası bunlara katlanmakta olduğunu bilirse bunlara razı olur. Nitekim bir kimsenin sevgilisi hacamat yaptırmasını yahut acı bir şurup içmesini emretse sevgilisinin rızasını almak için o buna razı olur. O halde Allah'ın rızasının takdir ettiği şeylerde olduğunu bilen fakirliğe, hastalığa ve diğer belalara razı olur. Nitekim dünya düşkünü olan kimse yolculuk zahmetlerine, deniz tehlikelerine ve bunlar gibi nice zorluklara katlanır. Allah Teala'ya sevgisi olanların çoğu bu dereceye erişmişlerdir. Rızanın şartı. Bazı kimseler derler ki, rızanın şartı dua etmemek, olmayan şeyi Allah'tan istememek, olan şeye razı olmak, günah ve kötülüğü reddetmemektir. Zira bu da Allah Teala'nın hükmüdür. Ve bir şehirde günah, bela ve salgın hastalık çok olursa oradan kaçmamaktır. Zira bunlardan kaçmak, kazadan kaçmak olur. Bunların bu sözü yanlıştır. Dua gereklidir. Çünkü Resulullah dua ibadetin iliği ve özüdür diye insanları ona teşvik etmiştir. Hakikat de Resulullah'ın buyurduğudur. Zira dua kalpte incelik, yakarış, azizlik ve sığınma izhar eder. Bunların hepsi de güzel sıfatlardır. Susuzluğu gidermek için su içmek, açlığı gidermek için yemek yemek ve soğuktan korunmak için elbise giymek, rızaya aykırı olmadığı gibi belanın def edilmesi için dua etmek de rızaya aykırı değildir. Belki Allah Teala'nın sebep olarak yarattığı ve emir buyurduğu şeyleri yapmamak, rızaya ve emre muhalefet etmek olur ama günaha rıza göstermek nasıl mümkün olur? Halbuki bu yasaklanıp bir günaha rıza gösteren kimse ona ortak olur buyurulmuştur. Nitekim Allah Teala buyurur ki, yalnız zulmedenlere ulaşmakla kalmayan fitneden sakının. Gözü namahreme ilişecek bir yerde olan bir kimsenin oradan gitmesi rızaya muhalefet olmaz. Bunun gibi bir şehirde kıtlık olsa oradan gitmek caizdir. Ancak taun hastalığı bulunan şehirden gitmek caiz değildir. O da sağlamların gitmesi halinde hastaların perişan olacakları içindir ama diğer belalar böyle değildir. Belki onun için konulan sebepleri emir ve emir hükmünde olduğu için yerine getirmek, ondan sonra hüsnü rıza gösterip hayır emredilendedir diye inanmak gerekir. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyenlerimiz, Kimya-i Saadet okumalarında bugün de bize ayrılan süre burada sona eriyor. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.